Ayrım 16.
Neyse ki bu isteği gerçekleşmiş sonunda. Teresa'nın kentteki tarihi anıtlar üzerinde yayınlanmış iki kitabı var. Ayrıca resimler yapıyor, yaratıcı faaliyetlere dönük güçlü bir dürtüsü var. Ama yeteneği konusunda yersiz hayallere kapılmadığı için kendisindeki yaratıcılık gereksinimin o kadar da derinlikli bir şey olmadığına karar vermiş. Büyük sanatçılarda olduğu gibi hayati bir dürtü değil bu. Bu yüzden sanatı başkalarında teşhis etmeyi, insanları bu konuda yüreklendirmeyi tercih ediyorum. Onun uzmanlığı güzelliği teşhis etmek. İş dünyasında arabulucular var. Vaktiyle evliliklerde de varmış. Ama toplumsal arabuluculuk bugün henüz emekleme çağını yaşayan bir meslek. Yaşının ilerlemesiyle birlikte dünyayı daha iyi anlamaya başlayınca sevgilisi gözünde tanrı olmaktan çıkmış. Otoritesini kaybetmiş. Onunla paylaştıkları evden ayrılmış ama Le Arsenal'de çalışmaya devam etmiş. Arkadaşları kararını şaşkınlıkla karşılamışlar. Bu işi neden kökünden temizlemediğini anlayamamışlar. Halbuki Therese arkadaşlarının her türlüsünü seviyormuş. Bağlılık ve minnet duygusunun ağır bastığı bu mesafeli dostluktan hoşlanıyormuş. Erkek arkadaşı beklenmedik şekilde öldüğü zaman da Therese geçmişine sünger çekmemiş. Onu hala içinde yaşatıyor. Bir müzeyi bekleyen sessiz bir fare gibi. Kendinden 2 yaş küçük, ilk sevgilisinin tam tersi bir adamla evlenmiş. Bütün arkadaşları ikinci evliliklerini kendilerinden genç insanlarla yapıyorlarmış. Hayatta tek bir ilişki türüyle yetinmemek gerekiyor. Therese'nin gerçek anlamda dostu saydığı yaklaşık 15 kişi var. Kimisi üniversite yıllarından kalma arkadaşlar, kimisi de dostluk kurduğu müşteriler. Bunlar ayda bir lokantaya yemek yemeye geliyorlar, aralarındaki bağı tazelemek için. Anlaşmanın bir parçası bu. Therese bunların birkaçıyla seyahatlere çıkıyor, birlikte yeni yerler keşfediyorlar. Ama bazıları da var ki onları ne kadar sevse birlikte seyahat etmeleri imkansız. Çünkü ne mizaçları ne gelirleri buna el veriyor. Therese özel yaşamı üzerinde çalışıyor. Bilinçli, yaratıcı bir gayret bu. İnsanların bolca dedikodu ettiği, konformizmin dar patikasından ayrılmanın neden gerektiğini akıl erdiremediği bu taşra şehrinde kolayca yapabileceğiniz bir şey değil. Şehrin merkezindeki koca bir lokantayı çekip çevirmeye devam etmiş olmakla herkesin takdirini toplamış gerçi ama neticede bu lokanta kendisinin değil. Ve Therese ona yabancı gözüyle baktıklarını, bir marjinal saydıklarını gayet iyi biliyor. Peki yabancı olmayanlar kimler o zaman? Therese bir grup sanatçıyla yapacağı uzun yolculukların, yaratacağı güzelliklerin, günde 13 saat ayakta dikilmeyi, durmadan gülümsemeyi gerektirmeyen dengeli bir hayatın, kendine ait bir lokantanın hayalini kuruyor. Veya belediye binasında insanları birbirleriyle buluşturabileceği bir bölüm oluşturmanın. Çıkış noktası kendi içinde bir yara taşıyor olması ama bu yaranın varlığını kabul etmek tek başına yeterli olmuyor. İşe yarar bir şeyler yaparak onu dönüştürmesi gerekiyor. Therese'nin utangaçlıktan kurtulmak için bulduğu çare insanlara kendi utangaçlıklarından kurtulmaları için arabuluculuk etmek olmuş. Ne var ki arabuluculuk mesleğine göz koyanlar yalnızca utangaçlıktan muzdarip olanlar değil. Fransız mühendislerinden kurulu bir ekip Kuzey Denizi'nde azgın dalgaların ortasında ilk denizüstü petrol platformunu kuruyor. Çalışıp çalışmayacağını kimse bilmiyor ama her şey süratle yapılmak zorunda. Ekip başı 20'lerinin başlarında görünen bir kadına 60 metre yüksekliğindeki kulenin tepesinde bir sorun olduğunu söylüyor. Kadın hiç renk vermeden kuleye tırmanıyor. Ekip başının kendisini sınamakta olduğunun bir tür eriştirme sınavından geçirdiğinin farkında. Bu meydan okumaya cevap veriyor. Çünkü hedefi endüstriyel elit dediği topluluğun bir parçası olmak. Büyük babası ve babası önemli görevlerde bulunmuşlar. Ona yalnız erkeklerin mühendis olabileceği söylenmiş. Yanıldıklarını ispatlamak istedim diyor. Catherine için bu utangaçlık diye bir sorun hiç olmamış. Kocası da bu elite dahil. Büyük bir elektronik firmasında genel müdür olarak çalışıyor. 6 yaşındaki kızı da daha şimdiden bu dünyaya katılma sinyalleri veriyor. Okulda birinci gelmek için kıyasıya rekabet ediyor. Pahalı bir okula gidiyor. Saklamaya gerek yok. Elitist nedenlerle bu okula gönderilmiş. Hayatta daha iyi bir yere gelebilmesi için. Catherine belli başlı elektronik firmaların birinde müdür yardımcılığına yükseldiğinde kendi kendine itiraf etmiş. Hayatımı kazanmak için çalışıyorum ama hepsinden önemlisi toplumsal konumumu sağlamlaştırmak için. Bir ev kadını toplumsal saygıdan mahrumdur. Yaptığı iş toplum için ne kadar yararlı olursa olsun işsiz statüsünde değerlendirilir. Eğer para kazanmıyorsanız bir hiçsiniz. Kocasının eline bakıyor olmak gibi tahammül edilmez bir konumu reddetmekten, kimsenin onun adına karar vermesine meydan vermemekten çok fazlasını yapıyor. Kendi istediği işi yapma hakkını, konuştuğunda insanlara kendisini dinletme hakkını sağlayacak bir özgürlük istiyor. Kariyeriyle adeta diyor ki, Yalnız en tepedekiler gerçekten özgürdür. Sırf kadın olduğum için önümde engeller bulunduğu fikrini her zaman reddettim. Gemi mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Mobil'in Helmsdale petrol platformunda 4 sene yeni teknolojilerin öncülüğünü yapmış. Vahşi batıda kovboylar arasında yaşamak gibi bir şeydi bu. Benim için çok zevkliydi. Kadın olmam alışılmadık bir durumdu. Ama bu durumu lehime çevirmeyi başarmıştım. Kimsenin özel hayatıma karışamaması ve erkeklerin bana saygı göstermesi anlamına geliyordu bu. Endüstriyel elitin parçası olmak, bu elitin içerdiği kusurların farkında olmayı, buna rağmen sorunlara çözüm bulma konusundaki gücüne inanmayı, bu çözümler hiç beklenmedik felaketlere yol açtığında ise sarsılmamayı gerektiriyor. Mühendisliğin bütün keyfi bir şeyi yoktan var etmekti. Ne istediğinden kendisi de emin olmayan bir müşterinin getirdiği bir fikre dayanarak işe girişiyorsunuz. 2-3 sene sonra bu fikri hayata geçirdiğinizi görüyorsunuz. Mühendisliğe devam etmemi sağlayan tek şey bu oldu. Catherine teknolojiye güveniyor. Aral Denizi'ni berbat edenler mesela. İnsanın bunların gerçekten mühendis olduklarına inanası gelmiyor. Nasıl olur da böyle bir inanılmaz hatalar yaparlar? Cevabı yine kendisi veriyor. Hatalarınızı tekrarlamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Endüstri amansızca gelişiyor. Amaç kâr etmek elbette. Ama aynı zamanda insanların yaşam standartını yükseltmek, iletişim olanaklarını ilerletmek, yeni bilgiler üretmek. Bu gelişim psikolojik açıdan insanlara yarar ya da zarar sağlamamış olabilir. Ama gerisin geri çark etmek, karaya dönmek artık imkansız. İnsanlar akıllarını kullanıp felaketlere yol açmayan, iyi niyetli ve sağlam planlar geliştirmek zorundalar. Teknik çözümler her zaman mümkün. Hükümetlerin girişimlere ayak bağı olmaktan başka bir işe yaramadığı doğru değil. Hükümetlerin iyi bir yanı da var. Çünkü kârı ilk sıraya koymuyorlar. Bugün akşamki tiyatro bileti için kuyruğa girmeniz gerekmiyorsa, biletinizi bilgisayar aracılığıyla ayırtabiliyorsak bunu teknolojiye borçluyuz. İnsanlar nostaljiye fazla düşkünler. Buna rağmen Catherine artık mühendislik yapmıyor. Çünkü o iyi bir mühendis ve bu deneyimini başka bir işte kullanıyor. Tepede olmak emir vermek anlamına gelmiyor artık. Daha ziyade bir tür ara buluculuğu gerektiriyor. Bir yönetici olarak zamanının büyük bölümünü sendikalarla pazarlığa ayırıyor. Eskiden gerçeğin teknik bir kavram olduğunu düşünürdüm. Şimdi bir de insani gerçek olduğunu görüyorum. Catherine'in eğitiminde insan davranışı üzerinde düşünmeye hiç yer olmamış. Yöneticiliği yaparak öğreniyor. Genellikle 1-2 sayfada özetlenebilecek şeyler anlatan yöneticilik kitapları okuyarak değil. Yönetimin üst kademesinde yer aldığınızda bir de diğer yöneticilerle gerginlik yaşıyorsunuz. İktidarın zirvesindekiler diyor Catherine, dünyanın bireylerden değil sistemlerden oluştuğunu düşünen, böylelikle sorunlara sistematik çözümler getirebilen kişiler. Şirketlerin mühendisler tarafından değil, işletme mezunları tarafından yönetilmesinin nedeni bu. O, opportunizmi yeğliyor. Yöntemi esnek ve ilgili olmak. İnsanlar her ne kadar zaman zaman biraz mesafeli davrandığımı düşünüyorsa da aslında ilişkilerde içtenliği tercih ediyorum. Mesafeli olduğum doğru değil. Koridorda yürürken aklımdan başka şeyler geçiyor, hepsi bu. 3 sene sonra onu farklı bir konumda buluyorum. Artık 300 mühendisi yönetmek ve onlarla uzlaşmakla meşgul değil, terfi görerek bütün grubun teknik müdürlüğüne atanmış, görevi ekonomik kriz karşısında grubun verimliliğini artırmak. Şimdiki sorunu şirketteki herkesin başka türlü düşünmesi. Mühendislerin nasıl rahatça konuştuklarını görünce şaşırıp kalıyorum. Biz gençken bunu asla yapmazdık. Hepsinin bir fikri var. Biz hiç fikir belirtmezdik. Gençler hemen yönetici olalım, işin pratik kısmını bizim yerimize başkaları yapsın istiyorlar. Mühendislik giderek teknik uzmanlığın yanı sıra insan ilişkilerinde de uzmanlaşmayı gerektiriyor. Catherine geldiği noktada kendisini insanlarla yaşamın gerçekleri arasında ara buluculuk eder bulmuş. Mühendislerin moralini yüksek tutmakla, ekonomik darboğazın büyük macera olanaklarını kıtlaştırması nedeniyle gençlerin yılgınlığa kapılmamasını sağlamakla yükümlü. Kadın olmak bazı durumlarda avantaj diyor Catherine. Çünkü şaka yapabilmenize izin veriyor. Ama bazen de bir handikap. Çünkü kadınların otoritesi daha az. Teksaslı bir müşterisi, sekreter zannettiği Catherine'den başka herkesle tokalaştıktan sonra aptalca bir teknik soru sorduğunda teknik alandaki cehaletini adamın yüzüne vurmamak için hiçbir çaba göstermemiş. Ne kadar saygısız davrandığını fark ederek alttan aldı. Ama gerçekten sekreter olsaydım bile bana günaydın dememesi için geçerli bir mazeret olamazdı bu. Zirvede olmanın bedeli iş saatlerinin uzayıp gitmesi ve bütün hayatın mesleğe göre düzenlenmesi. Kocasını Nantes'te bıraktıktan sonra Paris'e gitmesini gerektiren cazip bir iş teklifiyle karşılaştığında Catherine işi kabul etmiş. Ve 4 seneyi ayrı şehirlerde geçirmişler. Kızıma çok az vakit ayırabildim. Şikayet etmenin anlamı yok. Part-time çalışsaydı eğer, böyle ilginç bir işi asla elde edemezdi. Ev işleri için yardımcı tutabilecek kadar parası olan kadınlar, sadece psikolojik sorunlarla uğraşmaları gerektiği için şükretmeliler. Bunu yapamayanlar içinse hiçbir çözüm yok. Catherine onlar adına çok üzülüyor. Ama hayat böyle bir şey işte. Neyse ki çalışmamayı tercih eden ve çocuk büyütmekten hoşlanan kadınlar da var. Bereket, hepimiz birbirimize benzemiyoruz. Catherine ne tam anlamıyla inançlı ne de tam anlamıyla bir kuşkucu. Dinle ilişkisinin zayıf oluşuna hayıflanıyor. Emin olduğum şeylerin daha fazla olmasını isterdim. Kızını gönderdiği özel okulun Katolik okulu olmasından biraz rahatsız. Kafasının gereğinden çok kesin bilgiyle doğmamasını tercih ederdim. Buna karşılık diğer dinlerde olduğu gibi Katoliklikte de manevi değerler aşılıyorlar. Fedakarlık gibi mesela. Ve Catherine manevi değerlere önem veriyor. Kadının biri ona demiş ki, Tanrı'ya şükür inanç sahibiyiz. Yoksa hiçbir şey için parmağımızı kıpırdatmazdık. Catherine'in başarıya inancı, mühendisliğin müstesna zaferlerinden biri olan bir petrol platformu kadar sağlam. Saçma ya da imkansız hiçbir şeye içermiyor. Ona zarafet katacak bir parça kişisellik belki. Yapmayı istediği başka şeyler var mı peki? Var, kitap yazmak. Catherine'in özgüveni ancak bu noktada sınıra dayanıyor. Pek yetenekli olmadığımı düşünüyorum. Çarpıcı fikirler üretmekte başarılı değilim. Jules Romans gibi yazmak istemezdim. Hatta hayatın hoş tasvirlerini yapmaktan öteye geçmeyen Colette kadar bile yazamazdım. Kitaplarım bir şeye benzemezdi. Ama diyor Catherine, yazı yazmak yaratıcı sanatların en ilgi çekici olanı. Okumaya her zaman vakit bulmuş. Mühendislik öğreniminin ilk yılında bile Proust'un bütün kitaplarını 3 ayda bitirmiş. O günden beri de klasikleri okumuş, yazarları sıraya koyarak. Dünyayı anlamama yardımcı oluyorlar, diyor. İzne çıktığında kayak yapıyor, mantar topluyor, her zaman keşfedilecek bir şeyler bulunuyor. Ama bütün bir seneyi boş geçirebilir miydim, onu bilemiyorum. Bugünün elitleri farklı uluslar arasında arabulucu konumundalar. Catherine Toulouse'da büyüdüğü için insanlar Toulouse'lu olduğunu düşünüyorlar. Bu doğru değil. Fransa'nın belirli bir yerinden değilim. Memleketim diyebileceğim belirli bir bölge yok. Babamın ve dedemin de yokmuş. İşlerinin peşinde oradan oraya taşınıp durmuşlar. Kocası kuşaklar boyunca Fransa'nın kuzeyinde yaşamış bir aileden geliyormuş. Catherine bu aileye girdiğinde kendini bir yabancı gibi hissetmiş. Kültürüyle dilinin onu Fransız yaptığını söylüyor. Avrupalı değil. Kendini her şeyden önce Avrupalı olarak gören birine hiç rastlamamış. Buna karşılık yabancılarla ilişki kurmakta güçlük çekmiyor. Bu tür ilişkileriniz olmazsa fosilleşirsiniz zaten. New York'ta ya da Timbuktu'da çalışmam gerekseydi tereddüt etmezdim. Yabancı bir ülkede yaşamak gözümü korkutmuyor. Tersine yabancılarla çalışmaktan hoşlanıyorum. Daha eğlenceli oluyor. Yeni şeyler keşfediyorsunuz. Catherine bir Alman şirketinin Fransa'daki ortak kuruluşunda 7 yıl çalışmış. Alman kültürünü beğenirim. Hem Almanca da biliyorum. Endüstriyel elit bazen güç durumdakilerine yardım elini uzatan bir arabulucu da olmuş. 50 yıl önce Catherine'in ninesi bir fabrika müdürünün karısı olarak zamanının büyük bölümünü yoksullar için hayır işleri yapmaya ayırırmış. Ama şimdi böyle şeyler vesayetçilik adı altında hor görülüyor. Bugün Catherine'in ofisinin hemen arkasında kenar mahalleler uzanıyor. Cehalet ve şiddet kol geziyor. Ama randevudan randevuya koşan, işten başını alamayan bir yöneticinin toplumsal sorunları çözmek şöyle dursun, bunlar üzerine düşünmeye bile zamanı yok. Bizim işimiz şirketin anlık sorunlarıyla uğraşmak. Dışarıdaki toplumsal sorunlar konusunda ne yapabileceğimiz üzerine düşünmüş değilim. İş arkadaşlarımla bu konularda konuşmayız. Gel gelelim, bugünlerde şirket endüstri ve hükümet ilişkileri üzerine bir konferans düzenlemiş. Devletle vatandaşlar arasında arabuluculuk eden yalnızca parlamento değil. Zenginler yoksullarla ilişkilerinde tutuklaşmış durumda. Yabancı olarak gördükleri bu insanlarla konuşmaya cesaretleri yok. Eskiden çekingen insanlarla yürekli insanların elde edebileceği başarıları birbirinden ayıran kesin bir çizgi vardı. En büyük ödüller emir verenlere gider, emirleri yerine getirenler ise şu ya da bu ölçüde hor görülürdü. Ancak çekingenlerle yüreklileri eşit koşullarda bir araya getiren üçüncü bir faaliyet türü de var. Arabulucular. Kendi kişisel yeteneklerinin izin verdiğinden daha fazlasını başarabilirler. Bazen bir fare aslanı ağdan kurtarabilir. Arabuluculuk yapmak, başkaları üzerinde tahakküm kurmaya çalışmaktan ya da hak ettiğiniz takdiri görmek için savaşmaktan daha umut verici bir çabadır. Dünyanın keşmekeşine sırt çevirmek önümüzdeki tek seçenek değildir. Ne var ki Gerçekte yaptıkları şey bu bile olsa, neden bu kadar az insanın kendilerini birer arabulucu olarak nitelemiş olduğunu anlayabilmek için hırs denen şeyin köklerini daha derinden incelememiz gerekir. Yakın zamana kadar sıradan insanlardan beklenen iki çeşit işten birini tutmalarıydı: rençberlik veya zanaatkarlık. Luther'in dediğine göre yaradanı memnun etmenin en iyi yolu buydu. Buna karşılık rahipler kendilerini başka bir uğraşa vermekten kaçınmamışlardı. Arabuluculuk işini ilk üstlenenler onlardı ve insani zayıflık ile ilahi kudret arasında aracılık ederek olağanüstü itibar kazandılar. Hem de özel bir cesarete sahip olmadıkları halde. Ardından tüccarlar arabuluculuğa soyunduysa da bu işte rahipler kadar başarılı olamadılar. Uzun süre kuşkuyla yaklaşıldı onlara. Çünkü ne sihirli güçleri vardı ne de sıradan insanların hayal gücüne seslenmeyi biliyorlardı. Açlığın daimi bir tehlike olarak kol gezdiği bir dünyada kıtlığa yol açmakla ve fahiş fiyatlar talep etmekle suçlandılar. Tanrıları Hermes, madrabazın, hırsızın tekiydi. Platon, akademisinin bir tüccarın bağışıyla kurduğu halde hem ticaretle uğraşıp hem faziletli olmanın imkansızlığından söz ediyordu. Akinolu Toma'ya göre tüccarlar selamete kavuşmakta güçlük çekeceklerdi. Çünkü insanı günaha kışkırtan bir işle meşguldüler. Çin'de tüccarlar resmi olarak toplumsal merdivenin en alt basamağında yer alıyorlardı. Rençberlerden ve zanaatkarlardan daha aşağıda. Hindistan'da tefecilik denen kirli işle uğraşmak ancak belirli bir kasta dahil olanlar için mümkündü. Mal satanlar her yerde küçümseniyordu. Çünkü kim olduklarına bakmadan bütün müşterilerine yüz suyu dökmek zorundaydılar. Napolyon'un İngilizlere tüccar milleti diye sataştığı dönemde sünepeler sürüsü demek gibi bir şeydi bu. Arabulucuların kıymetinin bilinmesi için yaklaşık 25 asır geçmesi gerekmiştir. Oldukça ani bir şekilde gerçekleşti bu. Bu değişimin mümkün olması için önce yeni bir evren görüşünün ortaya çıkması gerekti. Arabulucular bir soruna farklı bir bağlamda bakmanın o soruna karşı tavrınızı nasıl değiştirebileceğinize ilişkin örneklerden birini oluşturdular. 19. yüzyıldan önce kimse iki ayrı maddenin birleşmesinden nasıl olup da bir üçüncüsünün meydana geldiğini bilmiyordu. Tahminler aralarında ortak bir yan bulunması gerektiği doğrultusundaydı. Onları birbirine çeken bir tür cazibe, bir tür yakınlık olmalıydı. Nesnelerden canlı varlıklarmış gibi söz ediliyordu. Newton bu birleşme eğilimine sokulganlık adını vermişti. Nesneler arasında gönül ilişkileri yaşanıyordu sanki. Goethe o dönemin bir kimya terimini kullanarak kitaplarından birine elektif affinitif, gönül yakınlıkları adını vermişti. Bir çiftin birbiri için yaratılmış olduğu anlamına geliyordu bu. Fontenelle maddelerin nasıl başka bir maddeyle birleştiğinden, sonra ondan ayrılıp nasıl üçüncü bir tanesiyle birlikte oluşturduğundan hayretle söz ediyordu. Nesneler arasındaki zina ilişkileri de insanlarınkinden daha az gizemli değildi. Kimya literatürüne katalizör terimini kazandıran kişi, 1853'te iki maddenin birleşmesinin genellikle bir üçüncüsünün varlığıyla mümkün olduğunu gözlemleyen Stockholmlü Baron Berzelius oldu. Berzelius, katalizin nasıl gerçekleştiğini bilmiyordu. Ama üçüncü madde birdenbire hayati önem kazanmıştı. Kataliz düşüncesi arabulucuları yeni bir statüye yerleştirir. Önceleri bu kişiler yalnızca birer bağ ya da bağlayıcıydılar. İşlevleri başkaları tarafından dile getirilen ihtiyaçları karşılamaktı. Buna karşılık birer katalizör olarak bağımsız bir varoluşları ve amaçları vardır. Yeni durumlar yaratabilir, kendilerine kibir ve gösteriş payı çıkarmaksızın insanları bir araya getirerek onların hayatını değiştirebilirler. Dünyanın sonsuz bir değişimden ibaret olduğunu gören ve kendilerinde onu denetleme gücünü görmedikleri halde dünyanın gidişini etkilemek isteyenler için en uygun ideal katalizör rolünü üstlenmektir. Bu yaratıcı rol için uygun adaylar olabilecekleri keşfedilmeden önce iş adamları mütevazı bir rolü sürdürüp gidiyorlardı. Kendilerinden daha saygın olanları iki adım arkadan izliyor, yeterince mal mülk edinir edinmez hayattan beklentilerini unutuyor, emekli olup şehir dışında satın aldıkları arazilere yerleşiyor, kızlarını aristokratlarla evlendirme hayalleri kuruyor, sanat koleksiyoncu pozlarına giriyor, başkalarının uğraşlarına kendilerininkinden daha çok kıymet biçiyorlardı. En önemli idealleri kendilerinin ve ailelerinin refahıydı. Kamusal rollerde boy gösterdiklerinde kendilerine duydukları saygıyı destekleyecek davalar seçiyorlardı. Ama bu bile onlara merkezi, bağımsız bir önem kazandırmıyordu. Birbirini hiç tutmayan seçimler yapıyorlardı. Kimi zaman tefeciliğe icazet veren protestanlığı arkalıyor, Kimi zaman kendileri gibi bütün türedilerin diş bilediği asilzadelere karşı kralcı mutlakiyeti savunuyorlardı. Hükümetlerin gözüne girmek için paylarını almak koşuluyla nefret ettikleri vergi toplama işine bile gönül indiriyorlardı. Japonya'da büyük şirketler halinde bir araya geldiklerinde ve devleti önemli ölçüde etkileme gücü kazandıklarında bile bunu dolambaçlı yollarla yapıyorlardı. Koşullar ne olursa olsun iş adamları ihtiyatı elden bırakmıyordu. Ticarete sıcak bakan ilk büyük din İslam olmuştur. İslam peygamberi Hazreti Muhammed ticaretle uğraşmıştı. Ayrıca ilk karısı son derece hareketli bir ticaret kenti olan Mekke'nin önemli iş kadınlarından biriydi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle deniyordu. Tacirler bu dünyaya gönderilmiş ulaklar ve Allah'ın yeryüzündeki vekilleridir. Gazali'ye göre pazar yerleri Rabbin sofrasıydı. Ticarete metiye düzen ilk kitap Müslümanlardan çıkmıştır. Cafer bin Ali Eddimişki tarafından 12. yüzyılda yazılan Ticaretin Bedaati adlı bu kitapta ticaret kazanç sağlayan uğraşlar içinde en makbulü ve insana en çok mutluluk getirenidir deniyordu. İslam'ın olağanüstü bir hızla yayılarak dünyanın yarısından çoğunu ele geçirmesi dinsel olduğu kadar ticari bir zaferdi. Avrupa karanlık çağlarını sürerken Bağdat ve Kahire dünyanın en görkemli şehirleri haline geldiler. Bugün Paris'in güzelliklerini görmek nasıl bir anlam taşıyorsa bunun 500 yıl önceki karşılığı bu şehirlerden birine seyahat etmekti. Dolayısıyla Müslüman tüccarların ticari değerleri dine karşı savunmak gibi bir sıkıntısı yoktu. Tam tersine ulemadan kız alıp veriyorlardı. Zaten ulema kesiminin kendisi de ticaretle uğraşmaktaydı. 1793'ten 1812'ye kadar Kahire'deki El-Eser Camii Medresesi'nin yöneticiliğini yapan Abdullah el-Sarkavi buna örnektir. Yaşama yoksulluk içinde başlamış, bu en yüksek dinsel mevkide bulunduğu dönemde olağanüstü zenginleşmişti. Çünkü hem bir yandan kendisi ticaret yapıyordu, hem de karısı arazi, dükkan ve hamam alım satımıyla uğraşan usta bir yatırımcıydı. İslam dünyasında ticaret bir toplumsallaşma dalıydı. Getirdiği parasal kazançlar kadar insanlarla ilişki kurmanın, sohbetin ve pazarlık etmenin keyfi de önemliydi. 18. yüzyılda Avrupalılar da tüccarlara ilişkin fikirlerini değiştirmeye başladılar. Entelektüellerin gözünde tüccarlar artık aristokrasinin karşısındaki güç cephesinin bir parçasıydı. Voltaire, İngiliz iş adamlarını macera perestlik ve içtenliğin halis örnekleri olarak tanımlıyordu. Oyun yazarlarına göre tüccarlar, milletleri ticaret aracılığıyla birbirine bağlayan ipek teller gibiydiler. Barış ve refah getiriyorlardı. Tam anlamıyla beynelminel insanlar idiler. Fransız devrimi tüccarları devlet müdahalesinden kurtararak ödüllendirdi. Ama bu bile çok çok zengin olanları hariç oğullarını devlet işine yerleştirmek ya da çeşitli mesleklere yöneltmek biçimindeki tercihlerini etkilemedi. 10. yüzyılda bir ansiklopedi yazan Basra'nın gönülden dostlarının bir parça abartısıyla bir insan ya zanaat sahibidir ya da tüccardır derken kendi dünyalarında gözlemledikleri olgu Batı dünyasında ancak hizmet sektörünün son yıllardaki hızlı gelişimiyle ki bu da arabulucuların bir başka tecessümüdür birdenbire ortaya çıktı. Bugün Batı ülkelerinde iş gücünün büyük bölümü hizmet sektöründe istihdam edilmiş durumda ve bu işlerin yarıdan fazlası kadınlar tarafından yürütülüyor.